Ayrım 17, Bay Leonidas'ın tuhaf hikayesi, Tuncay Çevik, sayfa 179. Müdde-i Umumi Bey herkesi vazifelendirerek uzaklaştı yanımızdan. Kenan da afili tavırlarla etrafına buyruk üstüne buyruk vererek kaçtı. Avni Baba ile kalmıştık. Şu bekçiyle konuşalım dedim. İşte orada oturuyor dedi Avni Baba. Masanın önünde tedirgin oturan Yağız adamı gösteriyordu. Üzerindeki koyu renk üniformanın içinde kıpırdanıyordu sıkıntıyla. Masanın gerisine oturdum gergin bir yüzle. Geceniz hayır olsun diyeceğim lakin pek hayırlı bir gece değil hepimiz için dedim. Bekçi içerideki puslu havanın ağırlığını içine çekerek kafasını salladı. Maktulü bulmadan evvel dışarıda birilerini gördün mü diye sordum. Hayır kimseyi görmedim. İçerideki lambanın uyanık olduğunu görünce şaşırmıştım. Kapının da açık olduğunu fark ettim, endişe ettim. Bir müddet kapı aralığından içeri seslendim. Karşılık bulamayınca içeri girdim. Sonra yerde kanlar içinde yatan genci gördüm. Dükkanın çevresinde dolaşan birilerini filan fark etmedin yani. Aslında karanlığın içinde bir gölge gibi gezinen birini gördüm. Belki de gördüğümü zannediyorum. Bir an gördüm onu ve sonra kaybettim. Şu çorapçının gördüğü siyah pelerin ne olabilir miydi? Burnumun ucunda gizemli keskin bir koku tütmeye başladı. Deli Hayri'nin şeytan kaçtı diye bağırışı kulaklarımın kıvrımlarında dolandı bir lahza. Fakat bekçi kararsızdı. Bekçi gördüğü şeyin yanılsama mı gerçek mi olduğuna emin değildi. Masanın üzerinde umutsuz bir parıltıyla dolandı gözlerim. Masanın üzerindeki defterin son yaprağının koparıldığını fark ettim. Defterin sol üst köşesindeki tarih bir sonraki günü gösteriyordu. Kim koparmıştı bu yaprağı? Tertemiz sayfanın içine gömülen yazılar görünüyordu. Lakin katı bir şekilde seçilmiyordu. Çekmecelerde kalem arandım aceleyle. Avni Baba tepemden seslendi heyecanla. Ne oldu Sadri? Yeşil boyalı bir tahta kalem bulduğumda defteri gösterdim. Defterin yaprağı koparılmış. Ne var bunda? Yarının tarihini gösteriyor. Sayfanın içine belirsiz yazılar gömülmüş. Dikkatimi celbetti sadece. Defterin yaprağını hafif dokunuşlarla karalamaya başladım. İzler silik bir şekilde beliriverdi. Banco di Roma, Andrea, Selanik, Perşembe saat 8, Sirkeci Garı. Avni Baba masaya eğilerek bunların bir manası olmalı dedi heyecanını kaybetmeden. Bay Leonidas'ın Banco di Roma'da bir hesabı varmış. Birileri onun sırtından para kazanmış. Şu Andrea bu mevzuyla alakalı olabilir. Lakin diğer yazılar bende de bir çağrışım yapmadı. Belki de katili bize direkt götürecek bir ipucu bu. Benjamin ölmeden evvel bunları not etmiş olmalı. O da vakanın failleriyle işbirliği içindeydi sanırım. Avni Baba rahatlamış bir ifadeyle yüzüme baktı. Defterin yaprağını cart diye koparıp Avni Baba'ya uzattı. Ben çıkıyorum Avni Baba dedim aceleci bir tavırla. Nereye gideceksin? Tosyalı'ya. Nerede olduğunu biliyor musun? Hayır bilmiyorum ama kendi ayaklarıyla bana geleceğini biliyorum. Meramım aslında onun gibi süfli işlerle uğraşan bir adamın sırlarına erişmek. Tosyalı'nın derinliklerinde gizlenen başka bir adam mevcut. Masumiyetini aykırmak istiyor lakin bunu yapamıyor. Ettiği fenalıkların altında ezilerek susuyor. Bildiği bir şeyler muhakkak var fakat saklamakta kararlı. Kızgın bir su gibi üzerine düştüğümde kendiliğinden dökülecektir. İşte o vakit Bay Leonidas'ın tuhaf ve karmaşık hikayesindeki kötücül kahramanları bir bir öğreneceğiz. Avni Baba ilgiyle beni dinledi. O yalan mı öyleyse dedi. Ben de şu Andrea ile alakalı bir malumat edinmeye çalışayım. Dışarı çıkmadan evvel Avni Baba'yı tembihledim. Lütfen şu şifşakçı işini hafife alma Avni Baba. Benjamin'in cesedi yanındaki ayak iziyle alakadar ol. Alakadar olacağım dedi Avni Baba güven dolu bir sesle. Dışarı hızla çıkıp caddenin aşağısına doğru su gibi akmaya başladım. İçimde beni Tosyalı'ya götürecek sabahın tatlı heyecanını duyuyordum. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii'ne doğru hızla akıyordum adeta. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii köprünün Karaköy ayağındaydı. İstanbul'daki çoğu camiye nazaran gösterişsiz, ahşap, külahlı, ufak tefek bir camiydi. Adını pek çok cami gibi banisinden almıştı. Bu şirin caminin banisi Avcı lakabıyla tanınan Osmanlı Sultanı 4. Mehmet Han'ın başarılı sadrazamı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ydı. Başarılı lakin bahtsız bir sadrazamdı. Rus muharebelerinde büyük başarılar elde etmesine karşın 2. Viyana kuşatmasındaki başına buyruk hareketleri onun sonunu getirmişti. Paşa aslında arzularının kurbanı olmuştu. Kanuni'nin bile fethedemediği toprakları fethetmek hayali aklını başından almış, kuşatmadan muzaffer bir komutan olarak çıktığında kazanacağı Fors tüm benliğini ele geçirmişti. Makamının kudretine güvenerek hırstan gözü kararan sadrazam, padişahın rızasını almadan başladığı kuşatmanın karşılığını ağır bir mağlubiyet olarak almış, nihayetinde ölümün sıcaklığını kızgın bir demir gibi telinde duymuştu. Caminin karşısına geçmiş coşan denizin dalga seslerini dinleyerek paşanın havada sallanışını hayal ediyordu. Gözümün önündeki korkunç görüntüyü silerek Ziraat Bankası ile cami arasındaki daracık yola girdim ansızın. Denize doğru yürüdüm ağır adımlarla. Yıldızsız gökyüzüne kaldırdım başımı. Denizin serin esintisi okşuyordu yüzümü. Ay ürkek ışıklarını toplayarak yavaş yavaş alçalıyordu ufuk çizgisinin üzerinde kümelenen karanlıklara. Bakışlarımı köprüye kaydırdım. Galata Köprüsü sıkıcı bir yalnızlık içinde yüzünü karartmıştı. Oysa yalnız değildi. Köprünün altında zavallı boyacı çocuklar ve uçsuz bucaksız hayaller gören berduşlar taşın serinliğine sarılmış uyuyordu. Kocaman gövdesini rıhtıma demirlemiş beyaz gemide sivri beyaz burnuyla bu karanlık ve ağır gecenin son demlerini içine çekiyormuş gibi uyku halindeydi. Etrafımı temaşa ederken deniz birden coştu. Dalgalar köpüklenerek birbirinin omzuna bindi ve denizin üzerinden getirdiği uğultuyla birlikte kıyılara vurdu. Garip bir hissiyatla adımlarım geriledi. Arkama döndüğümde rıhtımdaki kapalı kahvehanelere ve lokantalara baktım. Soluklarını karanlığın esareti altında yitirmiş gibi sessizdiler. Ölü yalnızlığını yaşıyorlardı adeta. Oysa gündüzün bereketli saatlerinde böyle dilsiz olurlar mıydı? Müşteri kapmak için rıhtımda tuhaf bir curcuna başlatırdı gençler. Müşteri kovalayan gençlerin tatlı sözleri evvela beyefendilerin, hanımefendilerin, madamların, janti mösyölerin ayakları dibine serilir, sonra rıhtıma dökülürdü kibarca. Derken dar sokağın taşları üzerinde yuvarlanan bir tekerlek sesi duydum. Ziraat Bankası'na konuşlanarak etrafımı tetkik ettim. Caminin önündeki geniş yolu ışığıyla aydınlatan Buick marka siyah bir otomobil girdi daracık sokağa. Bu otomobili nereden hatırlıyordum? Ha, evet, şimdi hatırlamıştım. Pavyonun önünde gördüğüm otomobildi. İçinden şişmanca bir adam indi. Bu da kumarhanede gördüğüm adamdı. Yana doğru yatırıp limonladığı saçlarından onu tanımıştım. Bir cigara yakıp oturdu güzelim bu iki narin kaportasına. O sıra camiden iştahsız, memnuniyetsiz bir ses yükseldi göğe doğru. Tanrı uludur, Tanrı uludur. Ezan bitinceye kadar yağlı koca bedenini kımıldatmadı. Sadece koca karnının üzerinde inip kalkan saat kordonunda elini gezdirmiş, yeleğinin cebinden çıkardığı saati kısa aralıklarla çıkarıp yerine koymuştu. Birini beklediği aşikardı. Merakımı kovalayan bir telaşla karanlığın içinden kendimi gösterdim. Sabah şerifleriniz hayrolsun inşallah. Ölü görmüş gibi baktı yüzüme. Ağzındaki cigarayı küfreder gibi yere fırlattı. Sen dedi gizli bir öfkeyle. Alaycı bir tavır takındım. Beni beklemiyordun herhalde. Kesik kesik mırıldandı. Evet ben de eski bir tanışı bekliyordum. Tesadüf işte karşılaştık. Salağa yatıyordu besbelli. Kimmiş bu eski tanış diye sordum. Anlarsınız ya. Anlamam dedim sert bir sesle. Eski bir dalga canım dedi sarkık bıyıklarının altından gülümseyerek. İçimdeki hırçınlığı derinlerime gömmeye çalıştım. Kafaya mı alıyorsun lan beni? Ne dolaplar çeviriyorsunuz dedim. Kaşlarını çattı. Gözlerinin kenarındaki kocalaşmış kırışıklıklar ona nobran bir hava katıyordu. Sinirleri bozulmuştu iyice. Fecri Kazip'in aldatıcı ışıkları yüzündeki asabi çizgileri ortaya çıkarınca etrafını kollayan bir bakışla sustu bir müddet. ''Konuşsana lan!'' diyerek bağırdım. ''Tosyalı nerede?'' Onu sikti umursamaz bir edayla. ''Bilmiyorum.'' dedi. Sağ koltuğumun altındaki uzun namlulu revolverimi çıkarıp göğsüne bastırdım. ''Otomobilin anahtarını ver.'' dedim amirane bir üslupla. Uysal bir çocuk gibi anahtarı avuçlarıma bıraktı. ''Yürü.'' diyerek otomobilin bagajına sürükledim. Otomobilin bombeli bagaj kapağını açtım. ''İçine gir.'' dedim kararlı bir sesle. Dehşetengiz bir ifadeyle gözleri küçüldü. Çaresizlik kaplamıştı yüzünü. Bagaja bıraktı koca gövdesini. Otomobilin kıç tarafı çöküvermişti. Yüzüne nefretle bakarak bagaj kapağını kapattım ve söylendim hırsla. ''Madem sen bir şey bilmiyorsun, bir de eski dalganı dinleyelim. Belki Tosyalı'nın yerini o biliyordur.'' İçeriden boğazlanıyormuş gibi feryat ediyordu, lakin debelenmeleri boşunaydı. Karanlıktan başka sesini duyuracak kimse yoktu etrafta. Çok kısa bir süre sonra beyaz tenli yuvarlak yüzlü, yeşil gözleri karanlıkta parlayan asır şapkalı şuh bir bayan çıka geldi. Bir yabancıya bakar gibi baştan ayağa süzdü beni. ''Asit nerede?'' diye sordu. ''Demin bagaja tıktığım şişman adam olmalıydı. Peki karşımdaki bayan kimdi? Irina olabilir miydi?'' İnci gibi dişlerini göstererek ''Dilini mi yuttun?'' diye söylendi. Hiç renk vermemeliydim. ''Asit'in işleri vardı. Beni gönderdiler efendim.'' dedim kibarca. ''Peki tamam.'' dedi acelesi varmış gibi. Asit mevzusunu eşelemedi, etrafına telaşla bakındı. ''Kayık gelmek üzeredir. Sen kayıkçıyla geri dönersin.'' diyerek yürümeye başladı. Beni heyecanlandıran bir oyuna dahil oluyordum. O sıra otomobilden sesler geldi, duraladık. ''Bu neydi?'' diye sordu. Adımlarımı hızlandırdım. ''Geç kalıyoruz efendim.'' dedim. Dikkatini kayalıklara borda etmiş Pamuk isimli kayığa verdi. ''Baksana kayık gelmiş bile.'' diyerek o da adımlarını hızlandırdı. Kayığın içindeki kızıl sakallı ufak tefek adam karşısında bizi görünce samimiyetle gülümsedi. ''Gülseren Hanım, çok beklemediniz ya.'' Şaşırmıştım. Kayaların üzerinden zıplayıp kayığa binerken tereddüt etmiştim. Boşuna çabalıyor olabilirdim. Bu esrarlı oyun beni büsbütün karanlığın içine çekebilirdi. Birdenbire içimi tuhaf bir nedamet hissi kapladı. Kimliğimi açık edip bu oyuna bir son vermeyi düşünüyordum ki kayıkçının sözleri içime soğuk sular serpti. ''Tosyalı abimiz salacak iskelesinde bizi bekliyor olacak.'' demişti kayıkçı. ''Gün ışımak üzere.'' dedi Gülseren Hanım. ''Acele edelim.'' Kayıkçı küreklerin topuzunu kavradı. Şüpheci bir ifadeyle bana baktı. ''Sen kimsin?'' diye sordu. Gülseren Hanım bana fırsat vermedi. Hafif esen yelle sallanan sır şapkasını tutarak ''Asit göndermiş.'' dedi. Kayıkçı kuşkucu bakışlarını üzerime büsbütün saldı. Kayığın ortasındaki tahta oturağa kuruldum. ''Lakırdıyı bırakalım da yollanalım bir an evvel. Patrondan paparayı ben işitirim sonra.'' Kayıkçı pazılarını şişirerek kürekleri çekmeye başladı. Denizin üzerinde usul usul kayıyorduk. Bir müddet sonra sabahın keskin ayazı tüm uzviyetimizi ele geçirdi. Buz tutmuş gibi kilitlenmişti dudaklarımız. Hiç kimse tek kelime etmeye cesaret edemiyordu. Kayıkçı altındaki battaniyeyi çıkarıp Gülseren Hanım'a uzattı. ''Tenezzül ederseniz.'' dedi ezile büzüle. ''Estağfurullah.'' diyerek karşılık verdi Gülseren Hanım ve battaniyeye bürünerek kıyıdaki çehresi asık yıllara baktı dalgın dalgın. Bir günahkar gibi iki büklüm kalmıştım oracıkta. Avuçlarımda biriktirdiğim nefesle ısınıyordum ancak. Bu eziyet güneşin cılız ışıkları üzerimizde gezininceye dek sürdü. Nihayet gökyüzü üzerindeki karanlık perdeyi ardına kadar çekmiş, gün ışımış, sır yüklü bir sis kümesinin içinde gizlenen Kız Kulesi görünmüştü. Güneşin kof ışıkları denize gömülerek kayboluyordu o sıra. Gülseren Hanım bakışlarındaki ağır manalı dalgınlığı silerek umutla mırıldandı. ''Umarım Üsküdar'daki evi bulamazlar.'' Bu sözlere safi kulak kesilmiş kayıkçı Gülseren Hanım'ın umutlarını öldürdü. ''İşte bu çok zor Gülseren Hanım.'' Gülseren Hanım'ın kayıkçıyı paylayacağını düşünüyordum. O ise ince, kibar burnunu kıvırdı.
Niye zormuş dedi.
Kayıkçı küreye tüm kuvvetini verdi öfkeyle.
Başkomiser Sadri yok mu? Tuttuğunu koparan bir adammış dedi.
Onun namını ben de işittim dedi Gülseren Hanım. Sebat'la peşimizden gelmeyi sürdürecektir. Behemehal izimizi de bulacaktır. Fakat biz o vakit çoktan buralardan gitmiş olacağız.
Gülseren Hanım'ın çehresini kara bulutlar sarmıştı. Sözlerine inanmak istiyordu lakin bunu bir türlü başaramıyordu. Kayıkçı derin bir iç çekerek kayığın burnunu salacak iskelesine çevirdi. Kayıkta boş geniş bir sessizlik gezinmeye durdu. Kayıkçı kayığı iskeleye borda ettiğinde telaşlı adımlarla iskeleye çıktı. Gülseren Hanım,
siz geri dönün dedi.
İskeleye çıkarak bu teklifi nazikçe reddettim. Sizi burada bir başınıza bırakamam. Böyle bir şey yaparsam patron eşkalimi değiştirir maazallah.
Hiç diretmedi Gülseren Hanım. Pekala şu yokuşun başında bekleyelim dedi.
Yokuş iskeledeki ahşap tek katlı binanın arkasındaydı. Cumbalı evler ile sıra sıra dizilen serviler arasında yukarı doğru kıvrılıyordu. Aydınlığın tuttuğu dik yokuşun yalnızlığına gülümseyerek baktı Gülseren Hanım.
Birazdan, birazdan diye sevinçle mırıldandı.
O sıra iskeledeki gişenin küçük penceresinden bir baş uzandı. Yeni uyanmış bir adamın mahmurluğuyla gözlerini kırpıştırarak bize baktı. Sonra ağır adımlarla dar kapıdan çıktı. Üzerindeki koyu lacivert üniformanın yakasını düzelterek yanımıza kadar geldi iskele memuru.
Hayırdır dedi nazikçe, vapurların hareket saatine daha çok var.
Gülseren Hanım renk vermeden kıvırdı lafı.
Efendim hasta ziyareti.
İskele memuru hayali hastayı tasavvur edip üzülmüştü.
Geçmiş olur inşallah dedi hüzünlü bir sesle.
Üzüntüsünü de önüne katıp içeri girdi. Yokuşun başına doğru hızlı adımlarla yürümeye başladı Gülseren Hanım. O sıra Tosyalı damdan düşer gibi belirdi yokuşta. Krem renkli bir Plymouth'un içindeydi. Gülseren Hanım'ın kolunu sımsıkı tuttum. Cılız bir mırıltıyla hiddetlendi.
Ah ne yaptığını zannediyorsun? Bırak kolumu.
Size zarar vermeyeceğim hanımefendi. Ben başkomiser Sadri dedim.
Hi diye iç çekerek boştaki eliyle ağzını kapadı.
Fakat gözleriyle konuşuyordu. Yeşil gözlerinde titreyen öfke bakışlarına düşmanca bir anlam katmıştı. Tosyalı ise otomobilin içinde canlı bir cenazeden farksızdı. Tereddüt içinde yavaşlamış, kaderine rağm ederek gömülmüştü oturduğu yere. İçindeki öfkeyi zapt ederek otomobilden sapsarı bir yüzle çıktı. Gölgesini ayaklarımın dibine sererek uzattı bileklerini.
Ne olacaksa olsun dedi bütün ümitlerini yitirmiş bir edayla.
Temkinli bir biçimde arkama dönüp kayıkçıyı aradım. Denizin göğsünde devinen ufak bir taş gibi göründü gözüme. Vaziyeti çakıp çoktan uzaklaşmıştı. Otomobile bin diye emrettim Tosyalı'ya. İtirazsız dediğimi yaptı. Arka koltuğa Gülseren Hanım'la oturduk. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii'ne sür dedim sesimdeki sert havayı yumuşatmadan. Başını geniş omuzları üzerinde çevirdi.
Karakola gitmiyor muyuz diye sordu.
Asiti unutmuş değildim.
Sen sür. Artık soruları hep ben soracağım. Sense kuzu kuzu cevap vereceksin dedim tehditkar bir sesle.
Aldırış etmiyor gibi bir tavır takınarak yüzünü buruşturdu. Sonra Gülseren Hanım'a aşk dolu bir bakış fırlattı ve gaza yüklenip otomobili kımıldattı.
17. ayrımın sonu. Sayfa 189.